Ayrım 22.
Böyle saf adamlar dağda 3 gün bile kalamaz, öldürülürler. Mehmet İdris Bey'in başına gelenleri en küçük ayrıntısına kadar biliyordu. Yüreği yanıyordu İdris Bey'e ama kendisini öldürmeye gelen adamı bağışlamazdı, öldürecekti. Mehmet'in kederli gözleri daha da kederlendi. Konuşmaya başladılar. Mehmet ona kendisiyle niçin görüşmeye geldiğini soruyor. İdris Bey bir türlü bir şey uydurup söyleyemiyordu. Sonunda buradan geçiyordum. Şöyle bir ince Mehmet'e uğrayayım dedim. Ne biçim bir yiğitmiş, ben de göreyim dedim dedi. Mehmet onun beceriksizliğine de bu kadar saflığına da şaştı. Dağ eşkıyalığı, ova eşkıyalığı üstüne konuştular. Konuşuyorlar, İdris Bey dinleniyor, çok uzaklardan bir şeyler söylüyor, elinin titremesi boyuna artıyordu. Sonra dudaklarının kanı çekildi, sonra da bütün yüzü bembeyaz oldu. Gökteki şahin şimşek gibi yere iniyor, kayalıklara bir insan boyu kalınca da aynı hızda geriye, gökyüzüne dönüyordu. Bu işlemini durmadan yapıyor, gökte kayalık arasına kapkara iplikler dokuyordu. Şahin'in böyle öfkeden delirdiği sıralar Mehmet'in çok tehlikede olduğu sıralardır. Mehmet de konuşmasını kesti. İdris Bey onun konuşmasını kestiğini farkına bile varmadı. Sağ yanağı seyiriyordu. Kendinden geçmiş eliyle koluyla bir şeyler yapıyordu. Alnı kırıştı, ayağını hızla titretmeye başladı. Sağ ayağı uçuyordu. Mehmet bir süre bu karşısındaki titremeler, seyirmeler içindeki adamı seyretti. Sonucu bekliyordu. Birden adamın rahatladığını, titremelerin durduğunu, yüzüne yavaş yavaş kan geldiğini gördü. Gökteki şahin de kanatlarını germiş, yönünü güneyden esen yele vermiş, durgun gökte rahat salınıp uçuyor, küçücük kara gölgesi belli belirsiz kayalıkların üstünde kayıyordu. İdris Bey başını kaldırdı, gözlerini Mehmet'e dikti, uzun uzun baktı. Sonra birden ayağa kalktı. Mehmet de ayağa kalktı. İdris Bey hançerini belinden çekti. Çeker çekmez de şehadet parmağını kanattı. Sonra Mehmet'in de elini aldı kanattı. Mehmet gülümsedi. İdris Bey kestiği yerden çıkan Mehmet'in kanını yaladı. Kendi kanamış parmağını da Mehmet'e uzattı. Mehmet de onun parmağına şöyle bir dilini dokundurdu. İdris Bey coşkun bir çocuk saflığıyla Mehmet'i kucakladı. Ben seni öldürmeye gelmiştim kardeş dedi. İşte şimdi de kardeş olduk. Mehmet de ben de beni öldürmeye geldiğini biliyordum. Ona göre de hazırlanmıştım. Sen beni öldürmeden ben seni öldürecektim. Bak diye kayaların ardına işaret verdi. Kayaların ardından 3 kişi çıktı. Pırıl pırıl silahlıydı üçü de. Nasıl İdris Bey kardeş, beğendin mi? İdris Bey beğendim dedi. İşte bunu çok beğendim. Yalnız sana şunu söyleyeyim ki seni gören, seni tanıyan adam sana el kaldıramaz, sana kıyamaz. Ben seni bilmiyor, tanımıyordum. Halbuki sen beni tanıyordun. Sana insan olan insanın kıyamayacağını bilmeliydin. Mehmet elini uzattı. Usuldan onun sağ elini serçe parmağını tuttu, sıktı. Gökteki şahin havada rahat süzülüyordu. Sivri kanatlarını germiş uzatmış. Bir bulutun üstüne yapıştırılmış gibi. Tuvarası kayalıkları top top mavi, dikenli, pembe, mine çiçekli kevenlerle donanmıştı. Kedi taşaklarından başka. İdris Bey olanı biteni bir bir Mehmet'e anlattı. Mehmet de ona bir takım öğütler verdi. Onun ovada yaşayamayacağını, dağlara gelmesini söyledi. İdris Bey ondan ayrılırken, ''Şimdi gidiyorum, Çukurova'da bir işim var. İşimi görüp sana yakında gelirim kardeş. Kan kardeşim değil misin, seni bir daha ölünceye kadar bırakmam.'' Mehmet ona av etlerinden tuvarası pınarının başında güzel bir yemek yedirdi. Ayrıldılar. Mehmet onu bir daha hiç görmeyeceğini sanıyor. Ömründe gördüğü bu en saf, en temiz, mert insana yürekten acıyor. İçine koyu ağır bir ağıt çöktükçe çöküyordu. Gökteki süzülen şahin de kanadını düşürmüş, kara bir ağıt gibi İdris Bey'in ardından gidiyor, onu uğurluyordu. Yaz güzel geldi, sevimli geldi, sevinçli, umutlu haberler getirdi. Koca Osman 20 yaş daha gençleşti, Ferhat Hoca açıldı, çok iyi ekim biçerdi. Bu yıl kendi ekininden başka komşuların da ekinini biçti. Olgun taneli başaklar kucağından kayıyor, harmanlara akıyordu. Sıtma kırıp geçiriyordu. Sıtmadan güneşte titreyen kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Ama her şey bu yıl vız geliyordu. Toros'un dağında bir ulu kaya. Bu yıl Çukurova geçen yıllar kadar sıcak da değildi. Bu yıl sıcak yanan Çukurova bir başka olmuştu. Bu zulüm toprağa bir başka don giymişti. Çukurova bayramlığını giymişti. Gökyüzü bastırıyordu. Yoğun bulutlar Çukurova toprağına bütün ağırlıklarıyla çökmüşlerdi. Yıldızsız, fısıltısız, yapış yapış bir geceydi. Birden uzun geceyi, bulutları yırtan uzun bir çığlık Anavarz Ovası'nı kılıç gibi kesti. O anda ovaya bakanlar ovada yer yer durmadan ateşlerin patladığını, büyüyüp dağıldığını gördüler. Şimdi Vay Vay köyünün tekmil harmanları yanıyor, köylüler ellerini bellerine vermişler, köyün kıyısındaki hendeğin uzayıp giden tümseyine sıralanmışlar, konuşmadan ovayı seyrediyorlardı. Vay Vay'ın altından Akçasaz'a, Akçasaz'dan Karaçalı'lığa, Karaçalılık'tan Sel Yatağı'na kadar Anavarza ovası yanıyordu. Harmanlar, firezler, dikili mısır sapları, kurumuş otlara yalım düşmüş yanıyordu. Yalımlar dolana dolana köyün altındaki hendeğe kadar geldi. İnce ince çığlıklar geliyordu tarlalardan. Böcekler, yılanlar, örümcekler, kuşlar, kaplumbağalar, çakallar, tilkiler, tekmil hayvanlar kaçıyorlar, yanıyorlardı. Köylüler ovada dolanan, büyüyen yangını sabaha kadar seyrettiler. Konuşmadılar, of demediler, düşünmediler. Öylece durdular, kaldılar. Etlerini kesseydiniz hiçbirisinin bir damla kanı akmazdı. Sabaha karşı bir de yel çıktı. Yalımları Anavarza Kalesi'nin altına doğru sürdü götürdü. Koca Osman ağırmış belini tuta tuta evine doğru yollandı. Olsun diyordu. Varsın elinden geleni ardına koymasın. Arkasından birkaç kişi ölü bir sesle onunla alay ettiler. Koymasın dediler. Koymasın ya, bu kış ne yiyeceğiz? Gavur dağlarının başı ağrıyor. Karanlığa, kapkara yalım toprağına pul pul ışıklar dökülüyordu. Tuhaf, dalgalanan, bir yanı solan, bir yanı kararan bir alacakaranlıkta. Bölüm 33. Hamza'nın saban atımında çıkıp gelmesi, çakır dikenli ateş verenlerin üstüne at sürmesi, sonra hemen kardeşinin karılarıyla evlenmesi köylülere önceleri oyun gibi geldi. Hamza Abdi Ağa'nın karısıyla evlenirken düğün yaptı. Şölenli, büyük, çağrılı düğün. Düğünde bütün coşkunluklarıyla değirmen olup köylülere oyunlar oynayıp marifetlerini gösterdiler. Düğüne bir tek insan katılmadı. O da Hürü Ana. Hürü Ana kocasının öldürülmesini bir türlü unutamıyor. Hamza'nın şölenine, düğününe katılan köylüleri de bağışlamıyordu. Düğüne katılan, Hamza'ya dostluk gösteren, onun hemen emrine giren köylüye bir iyice garaz bağlamıştı. Hiçbirisinin yüzüne bakmıyor, evlerinin önünden bile geçmiyordu. Köyde ıssız bir çölde kalmış gibi tek başına kalmıştı. İncin yok, kimsiz, kimsesiz. Geliyorlar, yalvarıyorlar, ona sokuluyorlar ama Hürü Ana ağzını sıkı sıkıya kapamış, açmıyordu. Köyün sabi çocuklarının, kuşunun, karıncasının bile yüzüne bakmıyordu. Öldürsünler diyordu, isterlerse alacak hanımı şu toprağa akıtsınlar. Onların bu yaptıkları köpekliktir, itliktir. Öldürsünler beni. Onlar gibi alçakların yanında yaşamaktansa varır durmuş Alim'in, ince Mehmet'imin, güzel dönemin, Hatçem'in yanına giderim. Köylüler arada sırada onun yanından geçerken, neden şikayet etmiyor ola durmuş Ali'yi öldürenleri, korkuyor mu acep, ağamızın hışmından mı çekiniyor diye laf atıyorlardı. Hürü Ana da korkuyor diye karşılık veriyor, korkmasın da ne yapsın, 5 koca köy dolusu köpeği var Hamza'nın, 7 saray dolusu. Hükümet Hamza'ya ne diyecek, eline sağlık Hamza diyecek. Ayıp değil mi yaşlısını öldürmüşsün? Adam elini bulaştırınca şu köylülerin akıllısını, yiğidini, gencini öldürmeli. 200'ünü, 500'ünü öldürmeli. Köylü milleti öldürmekle tükenir mi diyecek. Korkuyor ya, korkuyor. Korkmasın da ne yapsın? Köylünün alaylı, umutsuz bakışı, İnce Mehmet üstüne söyledikleri iğneli sözler, Hürü Ana'nın yüreğine ağılı bir hançer gibi saplanıyor, deli ediyordu onu. Bu sözler ona kocasının ölümünden de ağır geliyordu. İnce Mehmet de geliyor, geliyor ha geliyor. Binmiş de düldülün üstüne, Hazreti Ali gibi geliyor. Kızıl Gedik'ten de görülmüş, bıyığını vızlatmış geliyor. Ağamızın toprağını fakir fıkaraya ne de güzel dağıtmış geliyor. Bu sözleri duyan Hürü Ana bir gün iki gün sabrediyor, içine atıyor. Sonra da birden patlıyor, başlıyordu köyün içinde dolanarak bağırmaya. Mavi, tertemiz dolaması rüzgarda uçuyor. Başörtüsünün altından fırlamış pamuk aklındaki saçları ak bir bulut gibi yüzüne aşağı dökülüyordu. Kıvrım kıvrım. Bakır yanığı kırış kırış yüzüne saçları yakışıyordu. Gelecek diyordu. Beklerim, bekliyorum diyordu. Ben şu gözlerimi yummadan, üstümü kara topraklar örtmeden gelecek. Doru atlara binip hem de Kızılca Gedik'ten görünecek diyordu. Beklerim, Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla bir gün olur bize bakmaz mı dersin? Bir gün olup bizim üstümüze de bir gün doğmaz mı dersin? Gelecek, İnce Mehmet gelecek. Bir gelecek ki hem de güzel güzel gelecek. Doğru atlara binmiş bir küren yiğit ile gelecek. Gelecek, anasının, Hatçe'nin öcünü yerde koymadı. Durmuş Ali'nin de kanını yerde koymayacak. Şu sürüngen, solucan yapılı köylünün de yüzüne yüzüne tükürecek. Tuh derim size, tükürürüm yüzünüze. Hamzanız da sizin kaçacak delik arayacak. Hem de hükümetiniz. Mehmet nasıl gittiyse gene öyle gelecek. Hem de nasıl gittiyse gene öyle gidecek. Köylülerse Hürü Ana'yı aldırmıyorlar, onu duymuyorlardı bile. Eden bulur diyorlardı. Durmuş Ali etti de buldu. Yeter diyorlardı. Bunca yıl adamların toprağını ektik biçtik. Şimdi Hamza ağamız toprağın sahibi geldi. Geri aldı topraklarını. Gene de Allah razı olsun, ambarlarımız tahıl dolu. İneklerimiz çifte buzağlı. Peteklerimizden ballar taşıyor. Öküzlerimiz, atlarımız çiftler çiftler. Ağasız köy olur muymuş? Başsız beyinsiz kaldık, birbirimize düştüydük. İyi ki geldi Hamza ağa. Azıcık daha gecikseydi birbirimizin gözünü oyacaktık. İyi ki tez günde ulaştı Hamza ağa da dizginleri eline aldı. Köylü hep böyle gidecek. Hamza böyle yumuşak dost olacak sanıyordu. Çiftler çiftler öküzler, atlar, bal dolu pepekler. Önce bir manga jandarma geldi köye. Arkasından bir manga daha. Başlarında uzatmalı bir çavuş. Çavuş ak saçlı, çok sert görünen birisiydi. 2-3 gün köyde hiç kimseyle konuşmadan dolaştı. Hamza ona her gün bir koyun kesiyor, kavurmalar, şişler, rakılar, mantarlar. Çavuşun keyfinden yanına yaklaşılmıyordu. Çavuş bir sabah köylüleri huzuruna çağırdı. En başta da Topal Ali'yi sorguya çekti. Siz dedi Abdi Ağa'yı katleylemiş, bütün mallarına el koymuşsunuz. Topraklarına, buğdaylarına, arpasına, alacaklarına, evine, köylerine, her şeyine el koymuş. Onun neyi var, nesi yoksa gasp etmişsiniz. 5 dikenli düzü köylünün 5'i de hırsızlıktan ve de katillikten suçludurlar. Gel bakalım Topal Ağa, bu söylediklerim doğru mu? Bir iki adım öne çıkan Topal Ali, doğru dedi. Sonra köylülere dönen çavuş, siz ne diyorsunuz? Onlar da doğru dediler. Öyleyse aldıklarınızı geri iade edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde artık gasp devirleri kapanmıştır. Önce adamı öldürmek, yani Büyük Ağa Abdi Bey'i, sonra onun varlığını gasp etmek idamlık suçtur. Sizi şimdi çoluk çocuk, oğlan uşak götürüp de dar ağacına çekmiyorsam, o da Hamza Bey'imizin insaniyetliğinden ötürüdür. Bir suç işlemişler bilmeden diyor, şimdilik üstlerine varmayalım. Şimdi ilk önce ne kadar büyük baş hem de küçük baş hayvanınız varsa 2 gün içinde getirip bu kapıya koyacaksınız. Bir iki kişi itiraz edecek oldu. Biz öldürmedik Abdi Ağa'yı, İnce Mehmet öldürdü diye. Jandarmalar hemen onları yakalayıp evin arka odasına çektiler, dövmeye başladılar. Hamza Ağa hemen arkasından yetişip, yapmayın dedi, onlar cahildirler, akılları ermez. Ne kanun bilirler ne de bir şey. Kanunun kaçmış gitmiş İnce Mehmet yerine kendilerini mahkum edeceğini bilmezler. Bırakın onları, o aklı ermezleri. Köylülere de döndü. Ağa'yı öldürdükten sonra İnce Mehmet bu köye gelmedi mi? Sizlere müjde getirmedi mi? Getirdi. Siz de onun her bir dediğini yapmadınız mı? Yaptınız. İşte işler böyle olunca hükümet nazarında İnce Mehmet'in suçunu üstünüze almış oluyorsunuz. Almadınız mı? Ama ben yetiştim. Hükümete dedim ki onların bir suçu yok. Onlardan Ağam Abdi'nin hırsızladıkları malları geri alacağım. Köylülerimin hepsini asarsanız benim topraklarımda kim çalışır dedim. Hükümet de bana hak verdi. Köylüler dağıldılar, şaşkınlık içindeydiler. Hamza'ya bir hak veriyor, bir hak vermiyorlardı. Hamza'nın adamları 2 gün içinde köyde ne kadar hayvan varsa hepsini topladılar. Hamza'nın evine getirdiler. Köyün bütün sığırları, 5 köyün bütün hayvanları Hamza'nın oldu. Bir anda köye at, öküz, inek, koyun, keçi tüccarları doluştular. Hamza 5 köyün malını bir uçtan tüccarlara, köylülerin gözleri önünde satıyordu. Sonra Hamza'nın adamları köylülerin boş bulunup saklayamadıkları tahılları taşıdılar. Hamza'nın ambarları, kuyuları dolup taştı. Kasabadan katır kervanlarıyla tahıl tüccarları sükun etti. Hamza başlamış durmuyordu. Köylülerin nesi yoksa evine taşıtıyordu. Köylüler bir türlü bu soyguna inanamıyorlar. Onlara Hamza'nın, çavuşun bu yaptıkları oyunmuş gibi geliyordu. Hamza köylülere toprağa sürecekleri öküzleri, tohumları vermişti yalnız. Çift sürme bitince Hamza ağa öküzlerini de onların elinden geri alacaktı. Ağam öldükten sonra çıkan ürünleri bir tanesini ağamın çocuklarına vermeden hepsini siz aldınız. 5 yılda size bir tek tane vermeden ben alacağım ki hak yerini bulsun. Köylüler doğru dediler, hak yerini bulsun. Ölmüş ağamıza çok haksızlık ettik. Şaşkınlık kış gelip de kar yağıncaya, evlerdeki yiyeceklerin hepsi tükeninceye kadar sürdü. Yiyecekler bitince bir gün Hamza ağanın evinin kapısına doluşup boyun büktüler. Biz ettik sen etme dediler. Bize ne yaparsan yap, yerden göğe hakkın var. Bizi bu kış aç koyma da ne yaparsan yap. Hamza da parası olandan para aldı. Olmayanlara, hoşuna gidenlere borç verdi. Hoşuna gitmeyenleri de kapıdan kovdu. Köylüler bütün kış kapısında el pençe divan durup boyun büktüler, ona yalvardılar. Köylülerin bu halleri Hamza'yı derecesiz sevindirdi. Bütün kış böyle yalvaracaktı köylüleri. Ne güzel. Mart'a doğru köyde ölümler başladı. Çocuklar, yaşlar birer birer ölüyorlardı. Köylüler bir deri bir kemik kalmışlar, cansızlıktan yürüyemiyorlardı bile. Köy, köy oldu olalı böyle bir kış geçirmemişti. Uzatmalı çavuş Hamza Ağa'dan aldığı paralarla kasabada bir ev yaptırdı. Yoksullaştıkça köylüler siniyor, sindikçe köşelerine çekiliyorlar, konuşmuyorlardı. Belki de dünyanın en çok konuşan insanları Toros köylüklerindendir. Kimsenin ağzını bıçaklar açmıyordu. Onların kötü durumlarını duyan yakın köyler onlara bir şeyler, bir yardım yapmaya çalışıyorlar. Ötekiler aldırmıyorlardı bile. Kimsenin yüzü gülmüyordu. Herkes herkese küsmüştü. Herkes taşa, toprağa, ormana, ağaca, buluta, kuşa, kurda küsmüştü. Bahar her yıl onların imdadına zor yetişiyordu. Baharda yeşil otlara dalıp yoksulluklarını unutuyorlardı. Bu yıl da bahar onların imdatlarına yetişti. Hem de nasıl. Her yılkinden bin kere daha cana can katan. Küskünlükleri ne zaman bitti, ne zaman konuşmaya başladılar kimse bilmiyordu. Öyle bir konuşuyorlardı ki kimse kimseyi dinlemiyordu. Önüne gelen önüne gelene bir şeyler söyleyip geçiyordu. Konuşmaktan bıkmıyor, yorulmuyorlar, uykusuz geceler geçiriyorlar, konuşuyorlardı. Bir ara bütün konuşmaları Mehmet üstüne çevrildi. Mehmet için neler neler söylemediler. Çarpık Mehmet, kırata da binmiş. Kıratın üstünde de bir sinek gibi, yamuk Mehmet. Ateş yakın köylüler, ağanızı öldürdüm, topraklar sizin. Kuruma bak, kuruma. Eşek kafa, ahmak köylüler. Çekin bakalım. Ulan müstahak, müstahak ulan size müstahak. Düşer misiniz bir karış boylu? Bir karış boylu da sümüklü Mehmet'in peşine. Bayram eder misiniz ağamız öldüğünde? Hem de toy düğün. Eden bulur. Etme bulursun, yatma ölürsün. Ağamız bize ne yaptı iyilikten başka? Onun zamanında kimin burnu kanadı? Sonra çıktı bir oğlan, adı da İnce Mehmet. İnce'ye de kurban olsun. Sana da, bana da, Sefil İbrahim'in oğlu. Öldürdü gitti gül yüzümüzü, iki gözümüzün ışığını, dünyanın yakışığını, ağamızı. Ne yaptı bize de öldürttük fıkarayı, bir karış boylu çocuğa. İnce Mehmet. Vay boyu devrilesi, vay ocağı sönesi, vay eli kanlı katil. Vay gözleri çıkası, vay ölmeyip de sürünesi, yılın yılın sıtmalar tutası, vay yılancıklar çıkarası, ciğerleri çürüyüp de ağzından parça parça dökülesi. Nasıl kıydın ağamıza, elin nasıl vardı fakir fıkaranın ekmeğine, elin nasıl vardı da kıydın gül yüzümüze, öksüz koydun dikenlinin beş köyünü. Sende hiç din iman yok mu, hiç vicdan merhamet, hiç insanlık yok mu sende? Karanlık geceye benzersin. Ölmüş sıçana benzersin. Yalın kılıca benzersin. Kanlı. Çaldın bölük bölük böldün sen bizi. Ölümün soğuk yüzüne benzersin. Zelzeleye benzersin. Aç çocukların açlığına benzersin. Ecişte bücüş. Cin çarpmışa benzersin. Sürüngen solucana benzersin. Ne dedin de kıydın ağamıza? Seher yeline benzerdi. Sıcacık ekmeğimize, düğünümüze, derneğimize, çağşaklı pınarların ak suyuna, adı güzel Muhammed'in ak suyuna benzerdi. Ah ağamız Abdi Ağa, ağaların ağası, yiğitlerin yiğidi, mezarına ışık yağısı, nasıl kıydı sana bir, bir kanı ciğeri beş para etmezin birisi. Yiğide kıyan kötüdür kötü, Kabe'ye inen nura benzersin. Birdenbire yıllar sonra Abdi Ağa üstüne ağıtlar yakıldı, türküler çıktı. Sonra düşlere girmeye başladı Abdi Ağa. Yaşlıların, gençlerin, çocukların düşlerine girdi. Dün gece düşümde gördüm, gülüyordu ağamız. Ben beni öldüren Mehmet'i bağışladım diyordu. Benim yandığım sizin durumunuz. Mezarımda sizin kötü haliniz için gözyaşı döküyorum. Köylülerim, canlarım, sizin de suçunuz var benim ölümümde. Böyle diyor, bir top ışık içinde eriyip gidiyordu. Uzun bir süre herkes Abdi Ağa üstüne bin bir düş anlattı. Sonra bir ata binmiş, dikişsiz bir ak libasa bürünmüş Abdi Ağa, uçarak köyün üstüne dolaşırken görüldü. Aydınlık gecelerde, karanlık gecelerde, gece yarıları, tan yerleri ışırken Abdi Ağa atının üstünde Ali Dağı'ndan bu yana süzülüp geliyordu. Bazı geliyor, Kırat'la evinin önündeki tümseyin üstünde duruyor. Tan yerleri ışırken Kırat Ali Dağı'na yukarı ağıp gidiyordu. Kıratlı Abdi Ağa'yı köyde hemen hemen herkes gördü. Hürü Ana, Pancar Hösük, Hüseyincik, bir de Mustafa inat etmişler. Bütün köyün gördüğü ağayı bir türlü göremiyorlardı. Ağamız onlara darılmış, küsmüş, onların gözüne gözükmüyor diyorlardı. Hürü gitse de türbeye bir horoz kes ağamızın ruhu için. Belki o zaman onu da bağışlar ağamız. Onun da gözüne gözükür. Yoksa iflah etmez Hürü'yü mübarek adam. Sonra düşlerde Kıratlı Abdi de Mehmet de unutuldu. Köylü gittikçe yoksullaşıyor. Hamza'nın baskısı gün geçtikçe artıyordu. Dikenli düzü köylüler artık onun elinin oyuncağıydı. Çalış diyor çalışıyorlar. Yat, kalk, otur, uyu diyor bir dediğini iki etmiyorlardı. Küskün karanlıklarına da gittikçe gömülüyorlar. Vurdum duymaz, hiçbir şeyle ilgilenmeden, gülmeden, ağlamadan, öfkelenmeden, sevinmeden bir tuhaf havanın içinde yuvarlanıp gidiyorlardı. Umut ettikleri hiçbir şey de yoktu. Umut edememenin boşluğundaydılar. Bir gece Mehmet'in köye geldiği haberi bir uçtan bir uca bütün köyü bir anda dolaştı. Hiç kimse aldırmadı, kimsenin tüyü bile kıpırdamadı. Mehmet'in geldiğini yalnız ağızları söylüyor, kulakları duyuyordu. Bir uykuda, bir hoş düşteydiler.